Muhterem arkadaşlar, en son dersimizde ruhi hastalıklardan korunmak veya ruhi hastalıkların tedavisinin aynen bedensel hastalıklardan korunmak veya bedensel hastalıkları tedavi etmek gibi olduğunu izah etmeye çalışmıştık. Öncelikle insan hasta olmaktan kendisini korumak ister. Korumasına rağmen eğer hasta olursa bu sefer de tedavi yollarına bakar. Bu cümleden olmak üzere ruhi hastalıklardan korunma yollarının ilki olarak çevre ve arkadaşlık olgusunu irdelemiştik. Arkadaşlığın fıtri bir ihtiyaç olduğunu, insan toplumsal bir varlıktır, toplumla beraber olmaya muhtaçtır ve bu değişik kademelerde kendisini açığa çıkarır. Evvel emirde ebeveyne muhtaçtır, sonra bir aileye muhtaçtır, sonra arkadaşa muhtaçtır. Bedensel sağlığımız nasıl ki harici olgulardan etkileniyorsa, ruhi boyutumuz da aynen bedenimiz gibi harici olgulardan etkilenmekte olduğunu tespit etmiştik. Bu manada en etkili olgulardan birisinin ise arkadaş ve arkadaşlık çevresinin olduğunu ifade etmiştik. Zira birçok hadis-i şerif okumuştuk ki şu anda aklıma gelen bir tanesini hemen arz edeyim. İmam Ali aleyhisselam, fasıklarla arkadaşlık etmeyin. Zira onun fıskından zamanla etkilenirsiniz. Aslında arkadaşlık sevgiyi beraberinde getirmektedir. İnsan karşılıklı bir muhabbet bağı oluşturmadığı sürece muhatabıyla arkadaşlık edemiyor. Araya da muhabbet girince bu sefer yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan bir hadis-i şerifte sizin bir şeyi sevmekliğiniz o şeyin ayıp ve kusurlarını görmekten sizi kör ve sağır kılar. Dolayısıyla ilk işittiğimiz zaman fasıklarla arkadaşlık etmeyin zira etkilenirsiniz hadisini geriye dönüp kendimize bakınca arkadaşlarımızı koruma refleksine tabi tutabiliriz. Benim arkadaşım fasık değil ki diyebiliriz. Zira neden? Sevgi tahakkuk etmiştir. O sevgi bizim gözümüzü kör, kulağımızı sağır etmiştir. Bu manada arkadaşlık ilişkilerinde akıl, ilim ve şeriat ölçülerine dikkat etmek suretiyle, duygusal davranmamak suretiyle arkadaşlarımızı seçmek veya mevcut arkadaşlarımızın durumunu gözden geçirmek zorundayız. Bugünkü sohbetimizde de inşallah ben tek tek hadisleri okumak suretiyle sizin vaktinizi almamak için birçok hadisi şeriften süzerek elde ettiğim bir takım neticeleri maddeler halinde sıralamaya ve irdelemeye çalışacağım. Bu akşamki sohbetimizin birinci hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimi dost edindiğinize dikkat edin. Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Az önceki mantık çerçevesinde konuşursak kimi sevdiğinizi arkadaş olarak, dost olarak kimi sevdiğinize dikkat edin. Zira muhtezer derler ilim kitaplarında kişinin ölüm anı. Hiç rastlayanınız olmuş mudur bilmiyorum. O son nefeslerine doğru kişi gözlerini tavana doğru sabit bir noktaya diker. Henüz can boğazdan çıkmamıştır. Bu dünya ile berzah arasında bir yerdedir. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ ayeti kelimesi tecelli etmiştir. Artık bugün gözünüzden perdeleri kaldırdık. Bakışınız ve görüşünüz keskindir. Artık o göz maddenin sınırlarından kurtulmuştur. Ebedi aleme geçiş yapmak üzeredir. Bizim görmediklerimizi görmeye başlar. O muhtezer dediğimiz anda Allah Resulü buyuruyor ki amelleriniz, evlatlarınız, mal ve mülkünüz tecessüt ettiği, cisimleştiği, yanınızda hazır olduğu gibi maddi dünya açısından değil, evlatlarınızın uhrevi suretleri, malınızın ve mülkünüzün onun sahibiyken nasıl tasarruf ettiyseniz, hayırda tasarruf ettiyseniz hayır, şerde tasarruf ettiyseniz şer, helal yolla kazandıysanız temiz, haram yolla kazandıysanız pis bir surette tecessüd eder, cisimleşir. Salih amel bir nur olarak, salih olmayan amelleriniz ise çirkin bir suret olarak tecessüs ettiği gibi arkadaşlarınız da tecessüs eder. Arkadaşlarınız da yanınızda belirir. Sevgi bağıyla bağlandığınız, gönül bağıyla bağlandığınız kimseler de o anda sizin başucunuzda beliriverirler. Eğer arkadaşınız salih bir arkadaş idiyse nurani bir yüz olarak yanınızda belirginleşir. Ve siz onun varlığından mutluluk duyarsınız. Yok eğer salih olmayan bir arkadaş ise sizin o gönül bağı bağladığınız, sevgi bağıyla bağlandığınız o kişi salih olmayan bir arkadaşsa çirkin bir surette sizin yanınızda hazır olur ve siz onun varlığından rahatsız olursunuz. Hatta daha önceki derslerimizde de işaret etmiştik bu arkadaşlık ta mahşer yerine kadar. Kabre konulduğumuz an, kabir hayatı sırasında, kabirden çıkarılacağımız gün, mahşer yeri ve ta ki ebedi adresimizin belli olduğu yere kadar bizimle beraber olacaktır. Dolayısıyla kimi dost edindiğinize dikkat edin. Duygusal davranmayın. Duygularınıza yenik düşmeyin. Allah'ın sizdeki halk etmiş olduğu o sevgi kabiliyetini ki olmazsa olmaz bir kabiliyettir. Hayatın tadı ve tuzudur. Sevginin olmadığı bir aile, sevginin olmadığı bir toplum, sevginin olmadığı bir arkadaşlık ve sevginin olmadığı bir dünya, yaşanılır bir dünya olması mümkün değildir. Allah'ın bu nimetini hoyratça kullanmayın. Nitekim yine bir ayet-i kerimede Allah-u Teala, Allah'ın sizi bir erkek ve bir dişi olarak yaratıp da aranızda bir sevgi hali oluşturması onun ayetlerindendir. Karıyla koca arasındaki sevgi bu ayete göre Allah'ın ayetlerinden biridir. Allah'ın ayetinin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsanı Allah'a götüren, insana Allah'ı ispat eden delillerden, işaretlerden biridir. İki yabancı insan, hele bugün geziyorlar, dolaşıyorlar, tanışıyorlar, bilişiyorlar, evleniyorlar. Bundan bir 10 sene öncesini, 20 sene öncesini, 30 sene öncesini düşünün. Anneler babalar veriyor. Çiftler birbirlerini hiç görmüyorlardı, hiç tanımıyorlardı. Belki gerdek gecesi tanıyorlardı birbirlerini. Gerdek gecesi birbirini tanımış iki yabancının arasında Allah sevgi kalbediyordu. Ve o günkü sevgi bugünkü tanışık evliliklerden daha kalıcı olmuştu. Eğer bugünkü matematiksel anlamda boşanma oranlarıyla 30 yıl önceki boşanma oranlarını hesaba tabi tutarsak, o günkü evliliklerin bugünkü evliliklerden daha sağlıklı olduğunu müşahede edebiliriz. Kimi dost edindiğinize iyi bakın. Zira ölüm anında malınız, mülkünüz, evlatlarınız ve amellerinizle beraber o da başucunuzda belirecektir. Ya kırmızı ya yeşil. Yeşil ise mutlu olacaksınız, kırmızı ise mutsuz olacaksınız. Allah hepimize o muhtezer anında merhametiyle muamele eylesin. Şimdi iki derstir diyoruz ki arkadaşlık önemlidir. Öyleyse hadisler çerçevesinde kim iyi arkadaştır? İyi arkadaşın özelliklerine bu sefer hadisler ışığında dikkat çekmeye çalışacağız. Birinci hadis de o arkadaş ki sizi baki olana davet etsin. Sonsuz olana davet etsin. Fani olana sizi davet etmesin. Fani zevklerin peşinden hem kendisini hem de seni sürükleyen olmasın. Seçeceğimiz arkadaştaki ilk özellik. Onunla beraberken sizi gelip geçici zevklerle meşgul etmeyen, gelip geçici zevklere davet etmeyen, ebedi aleme, ebedi zevklere seni davet eden bir insan olsun. Birinci alamet. Ebedi olan ki bütün değerler ebedi olan kelimesinin altında toplanabilir. Bütün değersizlikler, bütün ahlaki reziletler, bütün mutsuzluklar fani olanın altında toplanabilir. Sizi aşağı olan, reziletlerden olan şeylere davet eden ve onları allayan, pullayan, onların zevkli olduğunu, onların lezzetli olduğunu, onlarla mutlu olacağınızı size telkin eden değil de baki olan değerlere sizi davet eden, baki lezzetlerden haber veren, baki lezzetlerden tad almış, haz almış, hissetmiş ve size hissettirebilen insanlarla arkadaşlık edin. İyi arkadaşlığın alametlerinden birisi. İkinci alamet olarak sizi sıkıntılı zamanınızda yalnız bırakmayan, sıkıntılı zamanında sizin yanınızda olan. Şimdi çevremizdeki arkadaşlık ilişkilerini bir gözden geçirin. Sıvıştı gitti deriz değil mi? Başımızda dara girince sıvıştı gitti. Maddi durumunuz iyi. Kebapçıya gidiyorsunuz, siz ikram ediyorsunuz. Pastaneye gidiyorsunuz, siz ikram ediyorsunuz. Siz arabanızla alıyorsunuz. Siz arabanızla bırakıyorsunuz. Sizin evinizde misafir ediyorsunuz. Anneniz bütün maharetlerini döküyor. Ama o sizi hiç götüremiyor. O hiç arabasını hareket ettirmiyor. Ve bir gün siz arabasız kalırsanız o arabasını getiremiyor. 40 dereden su getiriyor. Arabamın lastiği eski, arabam kabak. Sıkıntı anında sizi terk etmeyen ve sizin sıkıntılı zamanınızda da size yardım eden, sizin yanınızda olan insanlarla dost olun, insanlarla arkadaş olun. Diğer bir alamet, sizi gıyabınızda da koruyan olsun. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Sizin olmadığınız yerde sizin izzetinizi korusun. Sizin namusunuzu korusun, sizin malınızı korusun, sizin mülkünüzü korusun, sizin aleyhinize söylenen şeylerin önünde göğüs gersin, ailenize gelecek bir riskin önünde dursun, sizin olmadığınız yerde sizi korusun. Yüzünüze gülüyor, sizinle beraberken çok iyi ama bir o tarafta sizin aleyhinize gıybet fırtınasının koptuğu yerde ateşe benzinle gidiyor. Siz eksik biliyorsunuz diyor. Gıybete yardım ediyor. Gıybeti katlıyor. İftira ediliyor, ses çıkarmıyor. Yalan söyleniyor sizin aleyhinize, ses çıkarmıyor. Malınız, ticaretiniz aleyhine tezgahlar kuruluyor. Kar gördüyse iştirak ediyor. Böyle arkadaş olur mu? Bunların hepsini 3 aşağı 5 yukarı oransal açıdan azalır, çoğalır. Hepimiz yaşadık, hepimiz gördük. Hepimiz biliyoruz. Sizi gıyabınızda korusun. Eğer bunu beceren bir arkadaşsa diğer bir hadisi şerif devamında geliyor. Sizi öldükten sonra da terk etmesin. Bir arkadaş ki sizi öldükten sonra da terk etmesin. Burası çok önemliydi. Zira biraz sonra geleceğim hadiste veya derse başlarken ilk aktardığım hadiste de zaten arkadaşlığın ebedi olduğunu görüyoruz. Burayı biraz sonra irdeleyeceğim için teferruatına girmiyorum. Öldükten sonra da sizi terk etmesin. Bir Fatiha ile olsun sizi ansın. Eşinizle ilgilensin. Çocuklarınızla ilgilensin. Sürekli gidip gelip sofrasına oturduğu evinizi terk etmesin. Sizin geride bıraktıklarınızın sıkıntısıyla ilgilensin. Sizin gittiğiniz yerin bu dünyaya nispetle daha gerçek bir dünya olduğunun idrakinde olsun. Sizin o dünyadaki çekebileceğiniz sıkıntıların bilgisine sahip olan biri olsun da o sıkıntılarınızda size erzak olacak, sizin yaranıza melham olacak bir şeyler gönderebilen bir insan olsun. Siz öldükten sonra sizi terk etmeyeceğini nereden bileceksiniz? Bir önceki hadiste bunu görüyoruz. Sizin gıyabınızda sizi koruyabilen siz öldükten sonra da sizi ne yapar? Terk etmez. Sizin gıyabınızda sizin dedikodunuzu yapan veya sizin dedikodunuzun yapıldığı yerde sizi koruyamayan bir insan siz öldükten sonra da sizi pekala terk edebilir. Diğer bir özellik, sizde bir kusur ve bir hata gördüğü zaman size nasihat etsin. Bunun peşine gelen bir hadis daha cilveli, daha naif bir ifade getiriyor. Sizin bir kusurunuzu ve sizin bir hatanızı gördüğü zaman onları size hediye etsin. Bu iki hadisi bir araya getirerek biraz değerlendirme yapmak istiyorum. Toplumsal mefsedetin, toplumsal bozulmanın en büyük illetlerinden birisine işaret ediyor bu hadis-i şerif. Nitekim İslam'daki en büyük farizalardan biri emri bil maruf nahya anil münkerdir. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ki başlı başına birkaç derslik bir konudur bu. Önemine binaen ufacık kenarından köşesinden işaret etmek istiyorum. Tevbe suresindeki bir ayet-i kerimede Allah-u Teala inanan erkek ve kadınlar birbirlerinin velileridirler. İnanan erkek ve kadın sıhriyetten hiç bahsetmez burada. Biyolojik yakınlıktan bahsetmez. İman esası vardır burada. Birimiz Sivaslıyız, birimiz Erzurumluyuz. Hiç de tanımayız. Hiç de biyolojik bir yakınlığımız yoktur. Ama o da mümin, ben de mümin. Biri kadın, biri erkek. Allah bizi birbirimizin velisi kılmış. Dostu kılmış. Ve bu dostluğun doğurduğu bir mükellefiyet var. İnanan erkek ve kadın birbirlerinin velileridirler. Birbirlerine marufu emreder, münkerden nehyederler. Alimlerimiz burayı irdelerken diyorlar ki, sözü eğip bükmeden emrederler. İyiliği emret, namaz kıl, orucunu tut, harama bakma, yalan söyleme. Dikkat ediyor musunuz? Şu anki ifadelerim kulağınıza bile kaba geliyor. İlahi değerler o kadar ayak altına alındı ki, aziz olan o kadar zelil kılındı ki, aşağılık olan o kadar yücelendi ki, Allah'ın bir müminin diğer mümine karşı Allah'ın yetkilendirdiği bir şey biz yapamaz olduk. Arkadaşımıza emri bil maruf yapamıyoruz. Bir hatasını, bir kusurunu gördüğümüz zaman dostluğumuzun biteceği endişesine kapılıyoruz. Sen ki dostunun hatasını söyleyemeyeceksen veya söylediğin zaman dostluğun bitecekse koyuver bitsin o dostluk. O dostluktan, o arkadaşlıktan hayır gelmez. Dost odur ki, bu söylediğim sözler hepsini hadislerden aktarıyorum. Allah Resulü'nden, İmam Ali Aleyhisselam'dan, İmam Cafer Aleyhisselam'dan, İmam Bakır Aleyhisselam'dan hadisler olarak aktarıyorum. Dost odur ki senin bir hatanı ve kusurunu gördüğü zaman sana nasihat etsin. Şöyle bir gözlerinizi kapatın, arkadaşlık ilişkilerinizi bir gözden geçirin. Ve bir arkadaşınızın bir hatasını gördüğünüz zamanki içine düştüğünüz psikolojiyi hatırlayın. Zor bela toparlıyorsunuz kendinizi. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Ve söylediğiniz zaman arkadaşınızın yüz mimiklerini hatırlayın. Toplumsal bozulmanın ele alınmamış, kaleme alınmamış, yazılmamış, çizilmemiş, kürsülere taşınmamış, sosyologların ilgilenmediği, psikologların ilgilenmediği, toplum mühendislerinin ilgilenmediği ama ilahi kitabın, ilahi sözün, ilahi kelamın ve o kelamın ilahi nefesi durumunda olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve onun mutahhar ehl-i beytinin ısrarla ve ayrıntıyla üzerine durduğu olgulardan biridir. Nitekim bir başka hadisi şerifte siz emri bil maruf nahyanil münkeri terk ederseniz de kötüler başınıza musallat olur. Kötüler iktidar sahibi olur. Ve onların zulmünden bıkarsınız, usanırsınız, Allah'a el açar dua edersiniz de artık iyilerinizin duası bile kabul olmaz. Emri bil maruf, nahyanil münker terk edilince ki ilk aşaması nedir? Sevdiğine yapamıyorsun bunu. Sevdiğine yapamayan hiç yabancı birisine bunu nasıl yapsın? Sevdiğine yapmak konusunda cesareti kırılan bu iki yönlü. Bir, sen korkaksın. Yapamıyorsun. Aziz olanı ayakta tutmakla mükellefim diyemiyorsun. İki, sen cesursun. Yapıyorsun ama karşıdaki aziz olana saygısı yok. Kendisinin lehinde olan bu davranışınızdan rahatsız oluyor. Size surat asıyor. Bir surat asıyor, iki surat asıyor. Üçüncüsünde sizin cesaretiniz kırılıyor. Ve toplumumuzda emri bil maruf, nahyanil münker ve nasihat ne oldu? Allah katında aziz olan ayaklar altına indi. Hatta ironi yapıyorlar, alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Adamın işi gücü nasihat etmek ya. Veya ben şunu çok duymuşumdur. Kardeşim param varsa bana para ver. Bana akıl verme. Kur'an-ı Kerim diyor ki onlar birbirlerinin velileridirler. Birbirlerine marufu emreder, münkerden nehyederler. Birbirlerine marufu tavsiye ederler demiyor ayet-i kerime. Emrederler. Fuat abi şu yaptığın yanlış, bunu yapma. Fuat abi şunu terk et. Osman şunu yap. Osman şunu niye yapmıyorsun? Diyemiyoruz. Korkuyoruz. Emir kipiyle konuşmayı bırakın, tavsiye kipiyle bile konuşmaya cesaret edemiyoruz. Niye? Hadi ben cesaret ettim, söyledim. Karşı taraf kırılıyor, küsüyor. Uğrar da haftada iki kere bana uğramaz oluyor. Uğrar da benim evime haftada üç kere uğramaz oluyor. Telefon açar da açmaz oluyor. E dedim ya, insan toplumsal bir varlık. Dosta muhtaç, arkadaşa muhtaç. İmam Ali Aleyhisselam'dan başka bir hadis okumuştum bir başka vesileyle. Asıl gurbette olan kimdir size söyleyeyim mi? Hiçbir dostu olmayan, arkadaşı olmayan insandır. Gurbet sahibi. Oysa gurbetçi neydi? Ana vatanından ayrı düşmüş, yabancıların içerisinde yaşamak zorunda kalmış insandı. Yoktur. Kendi vatanında da olsa, kendi mahallesinde de olsa, eğer bir insanın dostu yoksa, arkadaşı yoksa, o insan gurbettedir. Gurbet, garip, yalnızlık kökünden gelir. O insan yalnızdır. Toplum içinde yalnız yaşamaktadır o insan. 8. hadis. Evet, sadık arkadaş, iyi arkadaşın özelliklerinden biri de seni kendisine tercih etmesi, seni kendisine öncelemesi. Enteresan bir şey değil mi? Bir paylaşılacak bir şey vardır. Elmayı ikiye böldüm bıçakla, elim kaydı, biri birinden biraz büyük oldu. Büyüğü sana veriyorsa, çok basit örnek veriyorum. Bunu siz alın, daha ciddi olaylara, daha ciddi yerlere götürün. Bir elma yardım, bıçağım kaydı, eşit olmadı, birisi diğerinden büyük oldu. Büyüğü sana veriyorsa, bu arkadaş da güzel arkadaşlığa dair bir alamet vardır. 9. özellik çok enteresan bir özelliktir. Hadis-i şerif buyuruyor ki, kendisini 3 kere üst üste öfkelendirmene rağmen, sen hatalı davranmışsın, sen yanlış yapmışsın, adamın da öfkesine sebep olmuşsun, öfkelenmiş. Ama 3 kere üst üste öfkelendirmene rağmen sana karşı saygısında ve nezaketinde bir değişiklik olmuyorsa, birinci öfkede senin üstüne çıkıyor, seni tepeliyorsa, o adamla arkadaşlığa devam etme diyor. İkinci öfkelendirdiğin zaman seni tepelediyse, onunla arkadaşlık etme diyor. Üçüncü öfkelendirdiğinde seni tepelemediyse, onunla arkadaşlık et. Enteresan bir ölçü birimi değil mi? Siz bugüne kadar hiç okudunuz mu, bugünkü psikologlarda var mı böyle bir şey? İlahi nefestir bunlar. İlahi ilimdir bunlar. 3 kere öfkelendirmene rağmen sana sabredebildiyse, sana tahammül edebildiyse, o arkadaş iyi arkadaştır. Şimdi bunları bir de tersine çevirmemiz lazım. Az önceki söylediğimiz her şeyi tersine çevirince de, arkadaşın seni 3 kere öfkelendirse de sen ona saygıyı elden verme. Arkadaşını sıkıntılı anda terk etme. Arkadaşını öldükten sonra terk etme. Arkadaşının kusurunu gördüğün zaman ona nasihat et. Nasihatını ona, hatasını ona hediye et. Orası enteresan bir ifadeydi. Hatasını ona hediye et. Bir hediye vermenin psikolojisini bilirsiniz. Onun hatasını gördüğünüz zaman, o hatayı kendiniz işlemişsiniz ve kendinizin uğrayacağı akıbetten nasıl korkup endişe ettiyseniz, aynı korku ve endişeyle arkadaşınızı ürkütmeden, gönlünü kırmadan, o dostluk sınırlarını aşmadan onu bir hediye paketine dönüştürerek ona arz etmek. Bunlar çok ciddi nezaketler, çok ciddi dikkatler isteyen şeyler. Ahlak ilminin sonuna kadar gittiğimizde göreceksiniz ki değişmeyen bir kural var. Sür git yaşamayacaksınız. Sür git yaşamayacağız. Her an, her hareketimizi, her sözümüzü dikkatle ölçerek, biçerek. Bu hayat gerçek bir hayattır ve bu hayat şu anki gerçekliğinden daha gerçek bir hayata doğru bizi itiyor. Bu hayat gerçektir, maddi boyutuyla sonludur. Bu hayatımızın aslı maddi olmayan boyuttur ve maddi olmayan sonsuz bir aleme bizi sürüklüyor. Biz bu sonlu alemde ne yapıp ettiysek, gideceğimiz ebedi aleme de onu götürmekteyiz. Sağlık arkadaşlığın bir takım sınırları vardır. O sınırlara dikkat eden insan olması lazım diyor hadis-i şerif. O sınırlardan birisi de arkadaşınızın size karşı içi ve dışı aynı olmalıdır diyor. İki yüzlü olmamalıdır. Bunu fark ettiğiniz zaman mesafeyi ona göre ayarlamak zorundasınız. Yani dikkat ederseniz az önce dedik ya, insan kalbini kaptırıyor. Ve buna da muhtaç insan birisine kalbini kaptırmak istiyor. Eşe kaptırmaktan farklı bir şeydir bu. Dostluk da ayrı bir şeydir. O kalbinizi, o Allah'ın evi olan kalbinizi, Allah ki hiçbir yere sığmadığını, ancak mümin kulunun kalbine sığdığını söylemiştir. Bir hadisi kudsi de buyurmuştur. O Allah'ın evi olan kalbinizi böylesine sadık ve salih insanlar dururken, sadık ve salih olmayan insanlara ne yapmayın? Kaptırmayın. O insanlara kaptırılan o kalp Allah'ın evi olmaktan, Allah korusun, yavaş yavaş çıkar. İkinci, o sadık arkadaşın haddi ve sınırları vardır. O sınırlara dikkat edin demiştik ya. İkincisi bu sefer senin güzelliğini kendi güzelliği bile. Senin kötülüğünü kendi kötülüğü bile. Ölçüye bak. Allah hepimizi bu manada dostlar eylesin.
Amin.
Senin güzelliğini kendi güzelliği bilmezse ne yapar? Senin güzelliğini kıskanır. Kıskanınca neler yapabilir? Ki ileriki derslerde işleyeceğiz. Kıskançlığın nasıl bir afet olduğu ve nasıl neticelere yol açacağını ileriki derslerde işleyeceğiz. Ama bu hadiste şunu anlıyoruz ki senin güzelliğini kendi güzelliği bilmek gibi bir bahtiyarlık var. Biz bunu yapabilirmişiz. Tersine çeviriyorum. Arkadaşımızın güzelliğini kendi güzelliğimiz olarak görmeliyiz. Dolayısıyla biz kendi güzelliğimiz için ne yapıyorduk? Şükrediyorduk değil mi Allah'a? Arkadaşımın güzelliğinden dolayı da şükredeyim. Onun güzelliği benim güzelliğim olsun. Onun başına gelen kötülük benim başıma gelmiş kötülük olsun. Nasıl kendi başıma geldiği zaman telaş ediyor, üzülüyor, kederleniyor, o musibetten kurtulmanın çarelerini arıyorsam, arkadaşımın başına geldiği an kendi başıma gelmiş gibi bir telaş sarmalı beni. Bir çare peşine düşme derdi sarmalı beni. Yok eğer değilse salih ve sadık arkadaşlığın sınırları orada yok demektir. O üçüncüsü çok enteresan bir şey burası da gene. Alametlerden birisi de sadık ve salih arkadaşın. Sen fakir, o fakir. Güzel dostsun. Ama senin fakirliğin devam ediyor, zengin oldu, değişti. Efendim sen işçi, o işçi. Çok güzel arkadaşsınız. O tuttu şef oldu, değişti. Fuat abi bana bir hikaye anlatmıştı bir zamanlar. İki tane samimi dost, arkadaş. Gel zaman, git zaman bir tanesi milletvekili olmuş. Diğer arkadaşı diyor ki, ya sen artık benim yüzüme bakmazsın diyor. Milletvekili olur mu öyle şey diyor. Sen benim canımsın, ciğerimsin, dostumsun diyor. İstediğin zaman gel, benim kapım sana her zaman açık diyor. Tamam da diyor, ya kapında sekreterler olur, şunlar olur, bunlar olur, sana ulaşmak çok zor. Sen diyor geldiğin zaman sekreterim de ki o geldi. Şifreleşiyorlar. Bu aziz dostunun adı o olacak. Gel zaman git zaman arzu ediyor, arkadaşını görmek istiyor, gidiyor. Milletvekilinin sekreteri diyor işte falan bey diyor meşgul. Sen diyor git ona de ki o geldi. Sekreter gidiyor içeri. Diyor ki efendim mesaj demedi mi diyor, meşgul olduğumu söyle. Yok diyor beyefendi şey dedi. Dedi ki git söyle o geldi de. Deyince git selam söyle de ki o da ben o değilim. Sadık ve salih arkadaş odur ki ne maddi imkan açısından, itibar açısından, ne makam açısından uğradığı değişiklikle dostluğunun halini ne yapmasın? Değiştirmesin. Tersine çeviriyoruz kendimize. Öyle bir arkadaş olmalıyız ki maddi veya mevki açısından nereye gelirsek gelelim dostluğumuza olan dostluğumuzu değiştirmeyelim. Diğer bir özelliği salih ve sadık arkadaşlığın had ve sınırlarından birisi, gücü yettiği şeyi sizden esirgemesin. Bir şeye muhtaçsın, o fark ediyor. Ve gücü de buna yetiyor. Gücü yetmeyenden ne olmaz? Sorumlu olmaz. Gücü yetmediği bir şeyi sen beklememen de gerekir. Ama dostsun, insan en yakınından bekler önce. Ve buna da gücü yetiyor. Gücü yettiği halde onu senden esirgiyorsa ona kalbini kaptırma. Onu ebedi arkadaş görme. Tersine çevirelim. Gücünün yettiği halde bir şeyi arkadaşından esirgeme. Eğer salih ve sadık dostluk istiyorsa gücünün yettiğinden arkadaşını da faydalandır. Şimdi daha önceki derslerde işledik, burada da biraz işaret edeceğiz. Bu arkadaşlığın iki sonucu vardır. Birisi arkadaşlık, birisi de az önce ne dedik? Bir sevgi bağı oluşuyor. Daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Arkadaşlık ebedi bir olgudur. Ta ahirete kadar gider. Kur'an-ı Kerim'de iki türlü arkadaşlığın da uhrevi yansımalarını Allah-u Teala bize haber verir. Birbiriyle fısk ve fücurda arkadaş olanlar, fısk ve fücurda birbirleriyle yardımlaşanlar, cehennemin kıyısında birbirlerini suçlarlar. Ey Allah'ım beni bu saptır. Öteki de der, ey Allah'ım beni bu saptır. Bu dünyada birbirlerini sevdiklerini zannederler. Ama o fısk ve fücurun içindeki dostluğun uhrevi yansıması düşmanlıktır. Müttakilerin dostluğunun ise uhrevi karşılığı daha koyu bir dostluktur. Onlar karşılıklı koltuklarda otururlar. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Ve bu dostluk ebedi alemde de devam eder, gider. Şimdi dersin bu kısmında sevgi olgusuna yoğunlaşıyor. Sevgimizi Allah için lilikle sınırlandırmak ve terbiye etmek zorundayız. Şimdi az önceki saydığımız şeylere dikkat ederseniz hepsi güzel şeyler. Fakat bu güzel şeyleri biz iki şekilde de halledebiliriz. Nedir? Bir, toplumsal varlığız, arkadaşa muhtacız. Doğrusunu isterseniz az önceki saydığımız vasıflara uygun arkadaş rantımı bir arkadaştır deyip o tür arkadaşı seçebiliriz. Yok, hayır. Bir de şöyle bir seçim yapabiliriz. Bu arkadaş iyi bir insan. Bu arkadaş Allah'ın sevgisini cezbetmiş, celbetmiş bir arkadaş. Ve ben bunu Allah için sevmek istiyorum. Ben bununla Allah için arkadaş olmak istiyorum. Allah için sevmek, Allah için dost olmak, Allah için arkadaş olmak. Arkadaşlık ilişkilerimizde Allah içinlilik olgusunu devreye almamız lazım. Sevgi olgusu öyle enteresan bir sevgidir ki hepiniz çok duymuşsunuzdur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis-i şerif mucibince bu beraberlik hem dünyevi hem uhrevidir. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerinden bir ayet olan bu sevgiyi öylesine yerlere, öylesine kişilere ve öylesine Allah için özelinde ayırmalıyız ki ebedi alemde hem bu dünya aleminde hem de ebedi alemde bizim saadetimize vesile olsun. Mesela sevgimizi tahsis edeceğimiz adreslerden birisi İmam Cafer Aleyhisselam buyuruyor ki vallahi bizi bir taş bile sevse bizden beraber cennete girer. Ehl-i Beyt sevgisi. Allah Resulü'nün Ehl-i Beyt'ine duyulacak sevgi. Allah Resulü'ne sevgi duymadan onun Ehl-i Beyt'ine sevgi duyulur mu? Veya ona sevgi duyulduğu halde onun Ehl-i Beyt'ine sevgisizlik olur mu? Öyle bir sevgi ki alın size ebedi bir kurtuluş beratı. İmam Cafer yeminden söylüyor. Çoğu hadiste yemin gelmez. Nadirdir yemin. Hele ki imamlar pek nadir yemin ederler. Vallahi bizi bir taş sevse o sevgisinden dolayı bizden beraber cennete girer. Ve devamında bir hadis birbirlerini Allah için sevenlere Allah'ın sevgisi vacip olur. Birbirlerini Allah için sevenlere Allah'ın sevgisi vacip olur. Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu? Hepimizin sorduğu sorudur değil mi vicdanımızda? Endişelerimizden biridir. Kaygılarımızdan biridir. Arzularımızdan biridir ki Allah da beni sevsin. Ben onun huzuruna gittiğim zaman bana yüzünü dönmesin. O gün Allah onlarla konuşmaz. Ayetini daha önceki derslerde hatırlatmıştım. O gün Allah onların yüzüne bakmaz. Bunlar akıl cehennemi denilen cehennemlerden biridir. Nasıl ki bu dünyada cehaletin verdiği bir ızdırap vardıysa, o cehaletin doğurduğu uhrevi azaplardan birisi ateşten daha şiddetli bir azaptır ki o gün maliken mülk, tek mülkün tek sahibi, tek hakimi olan ve maddi perdelerin aradan kalktığı, bütün hakikatlerin bütün çıplaklığıyla açıklığa çıktığı o yerde maliken mülkün sana yüzünü çeviriyor, sana bakmıyor. Sana yüzünü çevirdiği müddet içerisinde seni cennete asla mutlu olur musun? Mümkün değil öyle bir şey. O gün o yüzler ki ışıl ışıl parlarlar. Ayetinde kastedilen bir yüze sahip olabilmek için. Malikel mülkün bakmadığı yüz ışıl ışıl parlamaz. O gün bazı yüzler vardır ki kapkara ve asıktırlar. Allah'ın bakmadığı yüz kapkara ve asık yüz olur. Bugün birbirimizi Allah için sevmeyi beceremezsek Allah'ın sevgisini celbedemeyiz. Birbirimizi Allah için sevmeliyiz. Birbirimizi seviyoruz. Seviyoruz ki arkadaş olmuşuz. Bu fıtri bir şeydir. Gelin bunu fıtri olmaktan çıkaralım. Burada ufak bir, şöyle bir ayar bu. Çoğu derslerde çoğu zaman hatırlatmışımdır bu ince ayar. Duyuyoruz ki falan arkadaş hastalanmış, falan komşu hastalanmış. Ya kalkın gidelim, git desek ayıp olur. Lan mübarek, bırak ayıp olur ya. Müminin, mümin bir kardeşini ziyaret etmesi bir ibadettir. Allah için git, onun sevabını al. Ayıptır diye gidersen bir sevap almazsın. Sadece arkadaşlığın devamını temin edersin, dünyevi bir netice edersin. Yok, ufak bir ayar yap. Aynı otobüse bineceksin, aynı kilometreyi kat edeceksin, aynı bilet parasını vereceksin, aynı zamanı harcayacaksın. Birisinin dünyevi neticesi olacak, birisinin ukravi neticesi olacak. Yapacağımız şey ne? Allah Resulü buyurdu ki, müminin mümin kardeşi üzerindeki haklarından birisi hastalandığı zaman onu ziyaret etmesi. Ben Allah Resulü'nün bu emrine binaen arkadaşımı ziyarete gidiyorum. Komşumu ziyarete gidiyorum. Fıtri ihtiyaç. İhtiyaç duyuyoruz, arkadaşlık yapıyoruz birbirimiz. Ya gelin Allah için sevelim birbirimizi. Allah için sevebilmemiz için ise az önceki sözünü ettiğimiz şeyler var. Bir fasık Allah için ne olmaz? Sevilmez. Bir münafık Allah için sevilmez. Öyleyse sevdiğimizi Allah için sevmek, sevmediğimizde Allah için sevmememiz gerekir ki buna İslam itikadında önemli yer işgal eden olgulardan biridir ki bu olgunun hem siyasal, hem sosyolojik, hem kültürel, hem dünyevi ve hem de uhrevi sonuçları vardır. Nedir o söyleyin bakalım? Tevella ve teberra. Dost olmak veya uzak durmak. Kiminle dost olacaksınız, kiminle dost olacağız? Allah'ın sevdiklerini Allah için sevmek, Allah'ın sevmedikleri ne kadar cazip olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar iktidar sahibi olursa olsun, sevmeyeceksiniz. Allah'ın gayretine dokunur. Sevmeyeceğiz. Sevdiğimizi Allah için sevip, sevmediğimizi de Allah için sevmeme refleksini geliştirmemiz gerekiyor. Eğer bu refleks bizde olmazsa, biz bir şekilde kayar gideriz, Allah muhafaza etsin. Henüz hayat nimeti elimizdeyken, bu refleksimizi gözden geçirmek zorundayız. Sevdiğimizi Allah için sevip, sevmediğimizi Allah için sevmeme refleksini geliştirebilmemiz lazım. Mahşerden, ebedi alemden yansımalar var bu sefer. Birbirini Allah için sevenler için. O gün arşın etrafında nurdan tahtlar, nurdan bedenler ve nurdan yüzlerle insanlar karşılaşırlar. Bunlar kimdir diye sorulunca, bunlar dünyadayken birbirlerini Allah için sevenlerdi. Birbirleriyle Allah için dost olanlar, arkadaş olanlardı. Hadis-i şerif, bu dünyadaki Allah için dostluğun ebedi yansımalarından bir sahneyi hatırlatıyor. Nurdan koltuklar, nurdan bedenler ve nurdan yüzler. Bir başka hadiste de yine mahşer günü birbirlerini Allah için sevenler nerededir diye bir nida duyulur. İnsanlar içerisinden bir grup ayağa kalkarlar ve onlara denir ki hesapsız olarak cennete girin. Hesaba çekilmezler onlar diyor. Dünyadayken birbirlerini Allah için sevmeyi başarabilmiş insanlar ahirette sorgu suale tabi tutulmazlar. Onlar sorgusuz olarak cennete gönderilirler. Cennete doğru giderlerken melaikeler önünü kesiyorlar. Siz kimsiniz, nereye gidiyorsunuz diyorlar. Biz diyorlar hesapsız olarak cennete gidenlerdeniz. Niye diyorlar, siz ne, özelliğiniz ne, ameliniz ne? Bizler birbirimizi dünyadayken Allah için sevmiştik. Ve bize dediler ki dünyadayken birbirlerini Allah için sevenler hesapsız olarak cennete giderler. Melekeler önlerinden çekilir ve derler ki ne güzeldir sizin bu amelinizin sonucu. Ne güzeldir sizin bu amelinizin sonucu. Bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü sahabeye sorar. En hayırlı amel nedir bilir misiniz? Sahabe der ki namaz. Allah Resulü buyurur ki doğrudur. Muhakkak ki namaz insanları kötülükten ve fuhşiyattan arındırır. Ama o değil. Sahabe der ki zekattır. Allah Resulü buyurur ki doğrudur. Zekat insanın malını temizler. Ama o değildir. Sahabe der ki hacdır ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü buyurur ki doğru söylüyorsunuz. Hac muhakkak ki insanın günahlarına kefarettir. İnsanın günahlarını temizler. Ama o değil. Allah yolunda cihad etmektir ey Allah'ın Resulü. Doğru söylüyorsunuz. Muhakkak ki cihad insanın cehenneme karşı zırhıdır. İnsanı cehennem ateşinden korur. Ama o değil. Sahabe der ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah Resulü buyurur ki birbirinizi Allah için sevip birbirinizle Allah için dost olmanız ve terk ettiğinizden, nefret ettiğinizden de Allah için terk etmeniz ve Allah için nefret etmenizdir. Namaz, zekat, cihat, hac tüm bunların üstünde Allah için dost olmaktır. Allah hepimizi birbirimiz için Allah için dost olanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.